Nafık Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle de çok iyi bildiğiniz gibi cehennemde en aşağı derekede, kafirlerin de altında ikiyüzlülük yaptığından dindar görünüp dinsizlik hesabına yarış atı gibi koştuğundan hatta dini değerleri, kutsalları kendi düşüncesi hesabına birer argüman olarak kullandığında kafirden daha tehlikelidir münafık. Günümüzün insanına düşen şey dünyanın değişik yerlerinde her zaman her yerde karşılarına da çıkabilir bunlar. Fakat zannediyorum daha çok münafıklar İslami duygunun ve düşüncenin hakim olduğu bir zeminde boyatıp gelişmişlerdir. Güçlü ve kuvvetli oldukları yerde küfürlerini ortaya koymuşlardır. Ebu Cehil, Utbe, Şeybe, İbni Ebi Muayit, Velid böyle bir şey yapma lüzumunu duymamışlardır. Çünkü hakimdirler, güçlüdürler, istediklerini yapmaktadırlar. Kendileri gibi düşünmeyenleri zincire vurmaktadırlar. Fakat Medine-i Münevvere'de Müslümanlar güçlü hale gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yesrib'i Medine yapıp medeniyet merkezi haline getireceği ana kadar kendileri ciddi, çok büyük payeler intizarı içindeydiler. Onların bekledikleri şey esasen bir taçtı, taçta sorguçtu. Fakat o gerçek sahibini bulunca bunu katiyen sindiremediler, hazmedemediler. Bu bir kriterdir her zaman. Birileri çok ciddi şeyler bekler. Beklerler ki alem onları alkışlasın, takdir etsin. İster İslam dünyasında, isterse Müslüman olmayan dünyada. Hazreti Pir'in ifadesiyle bu çağ enaniyet çağı, dolayısıyla münafıklar asrı olduğundan dolayı bunlar da en çok daha ziyade İslami duygu ve düşüncenin şöyle böyle hakim olduğu veya değerlendirmede bir misyon, bir fonksiyon eda ettikleri yerde. Yani o duygular istikametinde bazı tavırlar sergileyince onları sürü gibi arkalarından sürükleyebileceğiniz yerlerde daha ziyade bu türlü yerlerde boy atar gelişirler. Zemin buna çok müsaittir. Dolayısıyla bu argümanları değerlendirirler. Ve Müslümanlar münafıklara çok aldanırlar. Onun için Hazreti Pir şöyle der, biz ki Müslümanız, aldanırız fakat aldatmayız. Bence 50 defa aldansak bile hüsnü zan adem-i itimat demeli. Bizi bugüne kadar aldatan insanlara yine hüsnü zanla bakmalı ama hançerleniriz diye sırtımızı da dönmemeli. Hazreti Pir hüsnü zan adem-i itimat diyor. Bir taraftan biz ki Müslümanız, aldanırız fakat aldatmayız. Neden? Yani biraz dışa göre hareket ederiz. Dil söylüyorsa, ses ve soluk o istikamette çıkıyorsa, evet yarıp kalbi bakmaya kimsenin gücü yetmez. Ve bunu da Efendimiz buyurur. Hem de kime? Çok sevdiği Zeyd bin Harise'nin oğlu Hazreti Üsame'ye. Gözü gibi aziz bildiği birisi, bir müşriki sıkıştırdığı zaman bir ağacın altında. O da sıkışınca La ilahe illallah Muhammedur Resulullah der. O hazret kendi şahsi içtihadıyla bu korkusundan dolayı söyledi der. Bunu savaşıyorduk. Düşman bu. Onu öldürür orada. Bu Efendimiz'e ulaşınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye öldürdün onu? Sıkıştığından dolayı dedi, buyururlar ki yarıp kalbine mi baktın? Bakın bu sizin için de bizim için de her zaman söz konusudur. Ağzı Allah diyorsa, peygamber diyorsa, din diyorsa, diyanet diyorsa ben sana inanmıyorum diyemezsin. Çünkü sana derler ki, der ki, gök ehli der ki, yarıp kalbine mi baktın? Ne biliyorsun? Belki kalbinden dedi. İşte bu hüsnü zan. Fakat hakikaten kalbinden mi dedi, yoksa mesele dil dudağa emanet, öyle mi söyledi? O zaman da hüsnü zan, ademi itimat. Test etmeden, birkaç defa onu imbikten geçirmeden esasen sırtını dönmemelisin. Hançer yiyebilirsin sırtından. Sırtını dönmemelisin. Hançer yiyebilirsin sırtından. Elinden tutup bir Şah İsmail koltuğuna oturtmamalısın. Sırtından yiyebilirsin bir hançer. Onun için münafıkı idare etmek, tanımak, onu analiz etmek duygularıyla çok zordur. Onu tam analiz edemeyince de karara varamazsınız. Yani düşünceler hakkında bir sentezde bulunamazsınız. Evvela bir tahlil lazım ki ondan sonra terkibe gidilebilsin. O tavra göre tahlilde bulunmada çok zorlanırsınız. Bazen Kabe'de mültezime yüzünü koymuş ağlarken görürsünüz. Hacerül Esad'a yüzünü sürüyor. Sana kurban olayım der. Fakat kalbi Ebu Cehil'den daha kirlidir. Utbe'den daha kirlidir. Şeybe'den daha kirlidir. Kabe'de bile ıslık çalınıp alkışlanmayı bekler orada. Herkes takdir etsin. Yaşa, senin gibi yok. Eşin yok, menenden yok. Kâkülü gülberlerinin tek kılına bütün acem mülkü fedadır derler. O kabarır onunla hindiler gibi. Geriye dönüyorum. Bu çağ münafık çağıdır. Enaniyet çağıdır. İnsanlar bir damla iken kendilerini derya görünmeye salmışlardır. Bir zerre iken güneş gibi görme sevdasına tutulmuşlardır. Ve dolayısıyla da beklentiler hep öyle büyük olmuştur. Gittiğimiz her yerde alkışlarla karşılanalım. Alem ayağa kalksın, el pençe divan dursun. Allah karşısında durduğu gibi. Neuzubillah, bir kendilerine Allah demeleri kalıyor. Firavun onu demişti çünkü bunlardan daha mertti. Küstahlığını açıktan açığa ortaya koyduğundan dolayı Karun da biliyordu. Haman da biliyordu, Seyyidina Hazreti Musa da biliyordu, Harun da biliyordu. Ama bunlar minel kalaliş, yani Türkçeden Arapça çevrilmiş mükesser bir cemi. Evet, Arapça bilenlere sorarsanız kalaliş ne manaya geliyor? Evet, dolayısıyla kendilerini sürekli başkalarını aldatma, kapı kulu yapma. Halka bir yönüyle belki paraya nazarıyla bakma. Kas sistemine göre. Sen benden aşağıya ta 10. basamakta oturan bir varlıksın. Dolayısıyla mesela kalkıp da bana sana dokunmak ibadettir falan dendiğinde sana thank you very much, teşekkür ederim. Ne kadar kadir şinas bir insansın. Allah'ın bütün vasıflarını haizdir dendiği zaman. Ama ne kadar takdirkar, ne kadar kadir şinassın mülahazasıyla karşılıyor. Yahu bunu söyleyenler ikisi de kafir oldu diyemiyor. Fakat çok rahatlıkla hizmet eden, Allah rızası için dünyanın dört bir yanına yayılan, bayrağımızı, milli kültürümüzü, dinimizi ve diyanetimizi bayraklaştırmak isteyen, ruhu revani Muhammed'inin şehbal açmasını isteyen insanlara bir yerde konuşurken bir tek insana da demiyor, Osman Hoca demiyor, Ergun Hoca demiyor, Reşit Hoca demiyor. Ben bunların dininden şüphe ediyorum diyor. Namı celili ilahi bayraklaştıranların dininden şüphe ediyor. Kur'an'a Bakara makara diyenden şüphe etmiyor. Ona dokunmak ibadettir diyenden şüphe etmiyor. Dolayısıyla Zannediyorum bunlara bakarak münafıkı okuyabilirsiniz. Okursunuz, bir gün aldansanız, ertesi gün bence aldanma çağlayanına kendinizi salmamış olursunuz. Ama her şeye rağmen وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّٰهِ نَصِيرًا Allah size veli olarak yeter, Allah size vekil olarak yeter. Hasan Şazeli Hazretleri bunu kendi virdinde 10 defa tekrarını söylüyor. Onun hikmetini ben bilemem. وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّٰهِ نَصِيرًا Ya gâret Allah hüsnü seyre müsriyeten dedikten sonra bir de iki mısranın sonunda وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّٰهِ نَصِيرًا 10 defa tekrar ediyor bunu. Allah size yardımcı olarak, Allah size vekil olarak yeter. Allah'a güven, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar yol. Görünüşü ruhu kadar derin, ruhu görünüşü kadar engin. Çağın güçlü şairi Mehmet Akif, rahmetullah aleyhi rahmeten vasiaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorsa, o söz sultanı, sözleri de sözlerin sultanı. Söylediği her şey bir yönüyle onun cevamül kelimdendir. Ama cevamül kelim dediğimiz çok mana ifade eden 3-5 kelimelik beyanlar, daha ziyade İmam Tirmizi kendi süneninde bunları nakleder. Buhari'den, Müslim'den, Ebu Davud-u Sicistani'den, Nesai'den, İbn-i Maci'den daha ziyade Tirmizi bunlar üzerinde durur. Müteala etmiş olanlar bilirler bunu. Efendim o ne demişse hakikaten çok kestirmeden, çok az kelimeyle, çok muhtevalı sözler söylemiştir. Dolayısıyla benim aklım onun dediği o derin şeyler çok ermez. Ama sığ aklım ve idrakimle aklıma gelen şeyler diyeyim. Dininizi ulemadan öğrenin diyor. Ulema-i zahir değil. Sa'd'in ifadesiyle bildiği şeyleri, okuduğu şeyleri kitap satırlarında, paragraflarında, sayfalarında, mücelletlerinde gördükleri şeyi tabiatına mal eden, kitaplaşan insan doğrudan doğruya. Ona baktıkları zaman ben Buhari'yi, Müslim, Ebu Davud'un sünnelerini okudum. Ebu Hanife'nin fıkıh ekberini okudum. İmam Ebu Yusuf'un şu kitabını, İmam Muhammed'in şu kitabını okudum filan. Asıl mesele o değil. Okuma değil esasen. İmam Muhammed'i okudunsa İmam Muhammed gibi olmak. Ebu Hanife'yi okudunsa Ebu Hanife gibi olmak. İmam Ebu Yusuf'u okudunsa İmam Ebu Yusuf gibi olmak. Kitaplaşma derken esasen bu. Dolayısıyla ulema-i zahir değil. Esas ulema-i batın. Yani kitap ne diyorsa o. Onun için Tadi Gülistan'ında der ki, bizzat okuduğu ilimlerle, o ilimlere göre amel etmiyorsa o cahilin tekidir. İsterse 30 tane diploması olsun. Ona diplomalı cahil derler. İsterse ort profesör olsun. O cahilin zil zurna tekidir. Zil zurna biraz avamcı oldu. Rahatsız oldunuz mu? Bazı şeyler muktezai hale değil, muktezai zahire öyle mütabık düştüğünden dolayı bu ikisi arasında ilmi beyanda bir farklılık vardır. Yoksa öbürüyle söyleseniz tam denk gelmiyor. Kelime, sizin ifade etmek istediğiniz şey uygun düşmüyor. Efendim, dininizi ulemadan öğreniniz deyince kitaplaşmış insanlardan. Allah huzurunda dururken evvela kemerbeste-i ubudiyetle, ihsan şuuruyla, ihlas mülahazasıyla, aşkı iştiyak heyecanıyla Allah huzurunda duran bunlara ulema-i benam denir. Hakka, hakikate açık insanlar. Sadece ihlas değil, aynı zamanda Cibril hadisinde ifade edildiği gibi iman, İslam ve Allah'ı görüyor gibi Allah'a kulluk yapma. Veya la akal, Allah tarafından görülüyor olma mülahazasıyla eğilip kalkma, ona kulluğunu ifade etme. İşte dininizi böyle bu türlü ulemadan öğreniniz. Sakın diplomalarına bakıp aldanmayınız onların. Onlar günümüzde çoklarını aldattıkları gibi sizi de aldatırlar. Geceleri sabahlara kadar bence namaz kılanlara bakın. Teheccüdünü kaçırdığı zaman kalkıp gündüz yok teheccüdü, kaza etme mevzu. Ama ben biliyorum sizin arkadaşlarınızda gece teheccüdünü kaçıran gündüz onu kaza etmiştir. Sizin arkadaşlarınızda. Evet, aman ben bir evvabini kaçırırım diye. Çünkü bunu ulema-i benam kılıyordu. Ben nasıl Efendimizin sünnetlerini iktida ettiğimden bahsederim. O bunları yapıyordu. O sabaha kadar ayakta duruyordu. Yahu hiç olmazsa Müzzemmil suresinde ifade buyurulduğu gibi gecenin üçte birinde mi, yani onun yarısında mı, son gecenin efendim üçte birinde mi, hiç olmasa kalk kemerbeste ubudiyet içinde Allah karşısında arzu ubudiyette bulun. Böyle ulemadan dininizi öğrenin. Ara sıra camiye gelen, gelirken de abdestli mi değil mi belli değil yani. Bir an evvel namazı bitirse de kılsak, hatta orada cuma namazlarında zühre ahir gibi veya vaktin son sünneti gibi ki İbn-i Abid'in değişik fukaha-i kiramın büyüklerinden nakillerde bulunarak devlete aliyenin hakim olduğu dönemde baştaki insanların cuma kıldıracak kadar, hutbe okuyacak kadar bir yönüyle kıvamında olduğu bir dönemde diyor ki o son sünneti kılmak da esas gereklidir diyor. İsterseniz bakın İbn-i Abid'ine, cuma bahsine bakın. Efendim, fıkıhtan dem vuran, fıkıh bilmeyen bu diplomalı cahiller. Cahil değil, mükab cahiller. Efendim, üç buğutlu cahiller. Allah şerlerinden muhafaza buyursun. Serkarları şirazeden çıkaranlar da bunlar. Tesbihin bağını koparıp danelerin sağa sola saçılmasını arzu eden de bunlar. Haklarından gel diyen de bunlar. Ve bunların sözüne bakarak birileri de zulümlerini müzaaf, mükap hale getirerek irtikap ediyorlar. Efendim, öyle ulemadan değil, elinizi ayağınızı öpüyorum. Dininizi öyle ulemadan değil, gece sabahlara kadar ibadet yapan, la akal pazartesi perşembe oruç tutan, işi biraz daha ileriye götürerek efendim veya daha düşük götürerek, eyyam-ı bitte 13. gün, 14. gün, 15. gün oruç tutan, teheccüdünü kaçırmayan, evvabini kaçırmayan, işrakını, kuşluğunu kaçırmayan, değil beş vakit namaz, buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, farzlarla insan Allah'a yaklaşır. Nevafille zevait. Bunlar cebren lin nuksan eda edilir. Farzlarda kusur varsa yırtığı efendim bunlar yamarlar demektir. Cebren lin nuksan. Noksanı bunlar tamir etme manasına geliyor. Onunla Allah buyuruyor ki ben o müminin gören gözü, işiten kulağı, o aynı zamanda konuşan ağzı olurum. Bir de bir şey diyor, yürüyen ayağı olurum diyor. Ne demek? Onu doğruya yürütürüm ben. Evet. Artık ayaklarını atarken bile benim dediğim gibi atar demektir bu. Başka şekilde anlamayın onu. Müteşabih bunlar. O gören gözü, işiten kulağı, konuşan ağzı. O da müteşabih. Bu sizin esas uzaklığınızı aşmanız ibadet-ü taatla, hassasiyetle, size, sizden daha yakın olana sizin uzaklaşmanızı aşmanız demektir. Sizin uzakta bulunmanızı aşmanız demektir. böyle uzaklığını aşmış, aynı zamanda yakınlardan yakın olana yaklaşmış olan ülemayı benamdan dininizi öğrenin. Evet, icmal. Bu icmal. Doğrusunu bilen daha çok şey söyleyebilir burada. Hükema ile hemhal olunuz diyor. Hikmet ehli ile. Söylediği şeyler arasında bir yani. Dünü bugünü birbirinden farklı olmayan. Dün ne dediyse hakikati 50 defa araştırmış, 50 defa bulmuş. Dün başka, bugün başka, sabah başka, akşam başka. Efendim, bir ay evvel başka, bir ay sonra başka filan. Öyle değil esasen. 30 sene evvel dediği şey, 30 sene sonra söylüyorsa aynen öyle. Çünkü tenasübilliyet prensibiyle esasen ne demişse şayet, o sebebi çok iyi belirlemiş. O sebebe tereddüt eden kaç tane sonuç varsa onları da çok iyi bellemiş. Frenkçe ifadesiyle meseleleri kozalite mülahazasıyla ele almış. Sebep sonuç mülahazasına göre meseleleri vaz etmiş. Aynı zamanda hükema ile hemhal olunuz. Efendim biraz evvel Akif'in sözünde dediği gibi yani Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete rahm ol. Hekimlerle otur kalk. Vaka hekim derken biz filozofları daha ziyade, yüksek düşünce insanlarını, kalbiyle beraber kafasını çalıştıran, latife-i rabbaniyesiyle beraber ruhunu çalıştıran, ruhunu sır ufkuna tevcih etmesini bilen, sır ufkunu hafif ufkuna tevcih etmesini, hafi ufkunu ekfa ufkuna tevcih etmesini bilen, esma dairesinden sıfat dairesine yönelen, sıfat dairesinden zat-ı bat dairesine yönelen, hükema ile hemhal olunuz, postnişin olunuz, onlarla oturup kalkınız. Dolayısıyla el-mer'u me'amen habbe buyuruyor. Söz sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kimle postnişin iseniz, aynı posta oturuyorsanız öbür tarafta da beraber haşrolursunuz. Cenab-ı Hak öyle oturmaya, öbür tarafta da öyle haşredilmeye bizleri muvaffak eylesin. Meccanen, fazlıyla, lütfuyla, keremiyle, bizi bizim yaptıklarımızla değil, kendi büyüklüğüyle, ululuğuyla, fazlının enginliğiyle diyelim. Bu da onun duası olsun. Başınızı ağrıttım. Kalp ve ruh insanlarıyla içli dışlı bulunmaya çalışınız. Kalp ve ruh insanları çok defa acizane arz etmeye çalıştım ben. Değişik müesseseler oluştu. Dev Risalet Penayi'de insanlığın iftihar tablosu döneminde her şey bir bütünlük içinde ifade ediyordu. Yani mesela bir insan ele alındığı zaman o maddi anatomisiyle ele alınıyordu. Bir de bir manevi anatomi vardır. Maddi anatomisi ele ayağı, gözü, kulağı, dili, dudağı, içi, dışı, kalbi, efendim, em'ası, batnı, neyse, beyni, nöronları, hipofiz, pedi, talamus bezi filan. Maddi anatomisini düşündüğünüz zaman bunu teşrih masasına yatırdığında karşınıza çıkacak şeyler bunlar ve bunlara benzer şeylerdir. Bir de insanın kalp, ruh, sır, letaif gibi şeyler vardır. His gibi, ihtisas gibi şeyler vardır. Bunlar da insanın manevi anatomisini teşkil eder. Bu yönüyle kalp ve ruh insanlarıyla diyor esasen. Bu kalp ve ruhu İnsandan ayırma mevzuunda yine Hazreti Pir-i Mughan, o da söz sultanının gölgesinde, zilliyet planında bir söz sultanıdır. Madem hakikat böyledir, hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun derece-i hayatına yüksel diyor. Kalp ve ruhun derece-i hayatı sizin bu cismani hayatınızın çok üstünde. Bir yönüyle sadece cismaniyete baktığınız zaman da okuyabiliyorsanız onu, bir enfüste esasen, bir fihriste kainatı ne kadar okuyabilecekseniz öyle okursunuz. Ama meseleye kalp gözüyle, ruh gözüyle baktığınız zaman insanı bir fihriz gibi görürsünüz. Kainatı da bir kitap gibi okursunuz. Ve Kur'an'ın kainatı virdü zeban ettiğine şahit olursunuz. Yine onun dediği gibi, sus, kainat mescidi kebirinde Kur'an kainatı okuyor. Onu dinleyelim, onu virdü zeban edelim. Evet, söz odur, ona derler. Hak olup, haktan gelip, hak diyen ve nurani hikmeti neşreden yalnız odur. Sensin yalnız ey Kur'an, ey Kur'an yalnız sensin. Her şeyi doğru okuyan, her şeyi doğru gösteren. Kalp ve ruh, böyle kalp ve ruh insanlarıyla bir yönüyle esas sadece dar cismaniyet dürbünüyle bakan değil, kalp ve ruh rasathanesiyle esmadan hemen sıfat dairesine yükselme, sıfat dairesinden zat-ı baht mülahazasıyla bir yönüyle oraya kendini bağladığın zaman mest ve sermest olursun. Orada hayret yaşarsın, orada heyman yaşarsın, orada dehşet yaşarsın, orada kendinden geçersin. Dolayısıyla bu türlü kalp ve ruh insanları bulduğunuz zaman onlarla oturup kalkmayı ihmal etmeyin. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in nüzul ettiği dönemde insanın iftihar tablosuna o nuraniyetiyle bir kere bunu neşrediyordu. Yani bir taraftan şekil olarak ibadet-ü taat anlatılıyordu, ibadet-ü taat. Yani medresenin verdiği ilimler anlatılıyordu. Bir taraftan da meselenin ruhu ruhlara ifaze buyuruluyordu. Bir taraftan da zihinler, yani günümüzde fünunu müsbete diyebileceğimiz meseleler dimağa, nöronlara emanet ediliyordu. O insanlar bunları toptan alıyordu. Bu meseleler insanın ekonomi sedasesi, üç uknumu, üç temel unsuruydu. Kalbi ve ruhi hayat. Ondan sonra bir yönüyle bedeni mükellefiyetler. Bir taraftan da esasen muhakemeye müteallik meseleler. Hikmete müteallik meseleler. Bunlar o devirde fiilen yaşandığından dolayı rehberden fiilen alınıyordu. Ha bu şudur, bu şudur, bu şudur denmiyordu. Onlar iç içe hiç farkına varmadan yaşanıyordu. Bir gün geldi, bunlardan bazılarında kusurlar oldu. Dolayısıyla mesele medrese şeklinde ele alındı. Ulumu diniye burada tedris edilmeli. Ve medresenin yanında aynı zamanda tekke ve zaviyenin, halvet hanelerin de esas fonksiyonu eda ediliyordu. Bir gün geldi, medrese ile tekke, zaviye birbirinden ayrıldı. Bakın başınızın çaresine, bakın başınızın çaresine. Talak-ı salase ile tatlik edildi. Doğu Anadolu'da ifade edildiği gibi talak-ı salase ile değil, üçten dokuza boşandı. Tekvini emirlerin mütalaya alınması, Kur'an'ın satırlarında kainat kitabının okunması, ayların, güneşlerin, yıldızların, zemin yüzünün esasen otun, ağacın, haşeratın, oksijenin, karbondioksitin, havanın, çağlayan suların, yağan yağmurun, tebahuratın, bunların doğru okunması, onlar da bir yönüyle mektebe emanet edildi. Talak-ı selase ile yavaş yavaş boşanma duygusu 5. asırda başladı. İstanbul fethedilince bir yönüyle güç ve kuvvet, ya böyle de oluyormuş filan, yavaş yavaş uzaklaşma da başladı. Bunlar birbirinden uzaklaştı. Sonra son 2 ve 3 asra gelince tam birbirinden uzaklaştılar. Tekke ve zaviye, babadan miras, bazı kimselere miras kalmaya başladı. Medrese hocaların elinde satırlara, paragraflara emanet edildi. fünunu müsbete mektepte sadece efendim batı filozofların düşüncelerine göre veya tabiri diğerle materyalizme, naturalizme, pozitivizme alın bunlar size emanet falan dendi. Ayrıldı, birbirinden koptu. Böylece devr-i risalet penahide içli dışlı bir hakikatin üç yüzünden ibaret olan o vahid parçalanmış oldu. O parçalandı. Dolayısıyla Müslümanlar kalacakları yerde kaldı. Onlar da paramparça oldular. Dolayısıyla yeniden bir araya gelmenin yolu kalp ve ruh insanlarıyla içli dışlı olmaya bağlıdır. Kafayı çalıştıracak, hikmete ram olacak. Kalbi ve ruhu çalıştıracak, onlarla oturup kalkacak. Allah'ın izniyle bu talak-ı selase ile boşanmış şeyleri bunca zevci aherden sonra. Ya yeter Allah aşkına bu kadar zevci aher. Bir tanesi yetiyordu bir araya gelmek için. Fakat 3 asırdan beri 30 defa belki zevci aher yaptınız. Yeter Allah aşkına birleşin ne olur. Fakat bilmem ki sizin nesliniz bu birleşmeyi görecek mi? Cenab-ı Hakk'ın inayeti her şeyi en kısa zamanda yapabilir. Damlayı derya yapar, zerreyi güneş yapar. Allah bir vahidin üç yüzünden ibaret olan bu üç hakikati sizin elinizde bir araya getirmeye muvaffak kılsın. Alim görünen, bilen görünen cahillerin sizi tasallutundan, tahakkümünden, fikri galebesinden halas eylesin.